Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Yasine programından bendeniz Ömer Çelik hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, saygı ve sevgilerimi arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, evlerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın gece istirahati ile ilgili adabını, yatma ve uyuma adabı başlığı altında incelemeye devam ediyoruz. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın yatarken mutlaka bir abdestli bir şekilde sağına yatarak ve dua okuyarak, Ya Rabbi sana kendimi teslim ettim, işlerimi sana havale ettim, yüzümü sana döndüm Ya Rabbi, ve o duanın son tarafı çok önemli kıymetli dinleyenlerim. Yani en son uykuya geçerken ve artık dünyadan elimizi, eteğimizi çekerken, belki bir daha dönüşü olmayacak bir yolculuğa çıkarken, Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediği, bize öğrettiği son cümle çok önemli. Âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte. Ya Rabbi, senin indirdiğin kitaba iman ettim, gönderdiğin peygambere iman ettim. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tavsiyelerine uygun olarak yatmak, kişinin uykusunu ibadet haline çevirir. Hatta onu Allah'ın güvencesi altına almasına vesile olur. Allah'ın emanına inanmış bir insana Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse ve hiçbir şeyde zarar veremez. Son derece açık ve net ifadelerden ibaret olan Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı o dua, ki tekrar atılacak olursak, Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve fevvastu emri ileyke ve veccehtu veçhi ileyke ve elce'tu zahri ileyke râbeten ve rahbeten ileyke la melce'e ve la mence'e minke illa ileyke âmentu bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyikellezî erselte. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, işimi sana havale ettim, yüzümü sana çevirdim, rızanı isteyerek ve azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım, sana karşı yine senden başka sığınak yoktur, İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım diye bu dua, bu duadaki sözlerin, buradaki ifadelerin anlamını derinden düşündüğümüz zaman, sanki Allah'a son defa halimizi arz ediyormuş gibi bir hisse kapılırız. Zira yaptığımız bir dua son duamız, kıldığımız namaz son namazımız, tuttuğumuz oruç son orucumuz, kısacası yaptığımız herhangi bir iş son işimiz olabilir. Bu hayatın gerçeğine en uygun davranış da budur kıymetli dinleyenlerim. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın tavsiyeleri de var. Kıldığın namazını son namazmış gibi kıl. Yaptığın işi son işinmiş gibi yap. Tuttuğun orucunu son orucun gibi tut. Hatta yaptığın son kıyamını, son rükûnu, son secdeni, son duanı, Efendimizin bu tavsiyeleri var ki hayatın gerçeğine uygun olan da bu davranıştır. Biz hayatın sonsuz olduğunu, bitmediğini sanki sanır gibi bir halimiz var. Bu bir büyük bir yanılmadır. Yanılgıdır. Doğrusu her şey aslında her an her şeyin sonu olabilir. Her günümüz en son gün olabilir. Her nefesimiz son nefesimiz olabilir. Yani bu ihtimal hep caridir, caidir. Bununla ilgili ayet-i kerimede Cenab-ı Hak müminlerin hallerini bize anlatırken Müminun suresinde وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ O müminler yaptıkları her işi, verdikleri her bir sadakayı, yaptıkları her bir işi, bir ameli salihi, kalpleri Allah'a dönmenin heyecanını, heyecanıyla titreyerek yaparlar. Yani biz Allah'a gidiyoruz. Yani bu fani hayatta ne kadar kalacağımız belli değil. Bu son verişimiz olabilir, son yapışımız olabilir. Böyle içlerinde, kalplerinde Allah'a dönmenin bir huşuğu, bir saygısı, bir korkusu, bir heyecanı, bir çarpıntısı olduğu halde diyor bu şeyleri, işlerini yaparlar. Bize tabii bu hal olmuyor. Biz de biraz bıkkınlık, yorgunluk, bitkinlik hali oluyor. Ya işte kılıyoruz ama ne zaman bunun sonu gelecek? Yapıyoruz, ne zaman sonu gelecek? Sanki sonu gelmeyecekmiş gibi hep böyle bir yorgunluk hali içinde hareket ediyoruz. Böyle değil kıymetli kardeşlerim. Doğrusu fırsat. Her nefes bir fırsat, her an bir fırsat, her gün bir fırsat, her namaz kılmak için gelen efendim fırsat, son fırsat. Böyle yaparsak hem heyecanlı bir hayat yaşamış oluruz, hem de Allah'a kulluğun heyecanını lezzet duymuş oluruz ve bir yorgunluk, bıkkınlık da hissetmemiş oluruz. Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biri de Efendimiz Aleyhisselam her işe sağdan başlardı. Bunu Resul Efendimizin yatarken de aynı sünneti uyguladığını görüyoruz. Efendimiz yatarken de sağ taraf üzerine yatmayı tercih etmiştir. Üstelik bu şekilde yatmak sağlık açısından da faydalıdır. Bilindiği gibi insanın kalbi ve midesi sol tarafındadır. Her iki uzuvumuz da çok önemli olup sıkışmaları sağlık açısından son derece zararlıdır. Bu sebeple doktorlar kalp ve mide üzerine yatmamayı tavsiye etmektedirler. Zaten hikmet. Hikmet nedir? Cenab-ı Hakk'ın peygamberi, her bir peygambere verdiği bir özelliktir hikmet. Kitap vahyinin ayrı bir özelliktir. Özellikle vahyettiği bilgiler, talimatlar doğrultusunda onun gereğini yapmak. Dolayısıyla hikmette hem doğru bilgi, hem de doğru, o doğru bilgiye uygun doğru amel vardır. Yani bir şeyi doğru bilmek ve o doğru bilgi çerçevesinde de amel etmek. Doğru bilgi, doğru amel. Dolayısıyla biz şöyle diyoruz. Yani hikmet iki yüzü bulunan bir madalyon gibidir. Madalyonun bir tarafı doğru bilgi tarafıdır. Diğer tarafı da doğru iş, doğru amel. Bu doğru bilgi ve doğru işin gerçekleştiği, buluştuğu nokta Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetidir. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı her işte o iş doğru bilgiye dayanmaktadır. Ve Efendimiz de onun en güzelini yapmıştır. Bu bakımdan işte İmam-ı Şafii Hazretleri gibi alimlerimiz, Taberi gibi müfessirlerimiz hikmete sünnet anlamını rahatlıkla vermişlerdir. Çünkü eğer hikmet bir taraftan doğru bilgi, bir taraftan da o doğru bilgiye uygun iş, amel ise bunu en güzel gerçekleştiren Efendimiz Aleyhisselam olmuştur. Belki de Nun suresindeki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٌ عَظِيمٌ Ey Resulüm sen büyük bir ahlak üzerindesin buyurulması da yine inneke ala sıratın müstakim, sen sıratın müstakim üzerinde bulunuyorsun. Senin yürüdüğün yol sıratın müstakimdir, İslam yoludur buyurulması da işte Efendimizin sünnetinin, yaptığı işlerin en kıvamında, en güzel kıvamda işler olduğunu bize göstermiş oluyor. Dolayısıyla Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir şey yapacak da onu tıp olsun, başka bir bilim olsun, bu işte insan sağlığına uygun değildir, zararlıdır falan desin. Bu mümkün değil. Olmamalı yani. Olmamalı. Yani eğer böyle bir durum olursa iki ihtimal ortaya çıkar. Ya o işi Efendimiz Aleyhisselam o şekilde yapmamıştır, bize bilgi yanlış gelmiştir. Veyahut da o işle ilgili teori üreten, fikir veren bilim, o konuda henüz tam işin gerçeğine, doğrusuna ulaşamamıştır. Yoksa eğer Efendimiz Aleyhisselam bir şey yapmışsa ve o bize doğru bir şekilde aktarılmışsa, hiçbir bilimin, bilimsel gelişmenin Efendimizin yaptığının yanlış olduğunu söylemesi ve onu yanlışlaması mümkün değildir. Aynı durum Kur'an-ı Kerim için de geçerlidir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet bir bilgi verecek. Bir konuda açıklama yapacak. Bu güneş olabilir, ay olabilir, insan olabilir, deniz olabilir, dağ olabilir, herhangi bitki ve hayvanın yeri olabilir. Açıklama yapacak ve bu yapılan açıklama bilimin doğru tespitleriyle çelişecek. Böyle bir şey mümkün değil. Yani çelişmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim hakikatin bilgisidir. Yaratılış gerçeklerini bize haber verir ve en doğrusunu bize bildirir. Ayet-i kerimede وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلَ Allah'tan daha doğru kimse, doğru sözü kimse olamaz buyuruyor. Bilim de yine hakikati keşfetmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada bir çelişki olması mümkün değil. Eğer çelişki varsa da iki ihtimal var. Ya biz Rabbimizin o ayetinin muradını eksik anlıyoruz, yanlış anlıyoruz. Orada bir bizim anlamamızda bir problem vardır. Veyahut da o ayetin bahsettiği alanla ilgili bilimin, ilgili bilimin vermiş olduğu bilgilerde bir eksiklik, bir noksanlık söz konusu olabilir. Netice itibariyle vahiy ile bilimin, Kur'an'la bilimin, Efendimizin yaptıklarıyla o alanla ilgili söz söyleyecek bilimin çelişmesi mümkün değildir. Biz bunu bu şekilde biliyoruz. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam eğer yatarken sağ tarafına yatmışsa, bugün bilimin kalkıp da ya Efendimiz sağ tarafına yatmış ama sol tarafa yatmak daha uygundur demesi mümkün değil. Öyle demiyor zaten. Bir izah da yapıyorlar. Diyorlar ki insanın kalbi ve midesi sol tarafındadır. Ve bunların da sıkışmaları salgısından son derece zararlı. Bu sebeple doktorlar kalp ve mide üzerine yatmamayı da tavsiye etmektedirler. Yani Efendimizin yatışını tavsiye etmektedirler. Habibi Ekrem Efendimizin sefer ve benzeri sebeplerle hane-i saadetlerinin haricinde olduğu zamanlarda yatma ve uyuma tarzı biraz daha değişik olmuştur. Bu durumda sağ tarafına yatıp sağ dirseğini dikerek sağ elinin ayasını sağ yanağın altına destek yaparak yatmıştır. Mesela Müslim'de geçiyor yani seferde. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın ömrü seferlerde geçiyor kıymetli kardeşlerim. Biz Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a böyle işte akşam evinde yatan, sabah kalkan, camide devamlı ibadet halinde olan münzevi, böyle nur yüzlü, sakallı bir acamca gibi tasarlıyoruz ama Efendimiz öyleydi de, yani her bakımdan her güzelliğe sahipti ama Efendimiz hep evinde bulunan, mescitte bulunan bir insan değildi ki. Yani düşünelim, Muhammed Hamidullah Hoca'nın Hazreti Peygamber'in Savaşları kitabında Efendimiz Aleyhisselam'ın 10 yıllık Medine döneminde tam 83 tane büyüklü küçüklü gaza, seriye, sefer düzenlediğini bize haber veriyor. İşte Bedir gibi büyük olaylar var. Uhud gibi, Hendek gibi, Tebük gibi, Huneyn gibi, Muhte gibi çok büyük olaylar var. Bunun dışında yine efendim işte Hayber gibi, Hudeybiye gibi olaylar var. Onun dışında da pek çok sefer var, gazve var. Efendimiz Aleyhisselam bunları katıldıkları ve katılmadıkları falan var. Dolayısıyla Resulullah Efendimizin yani Medine'de ömrünün pek çoğu ev dışına geçmiştir. Hep yollarda geçmiştir, seferde geçmiştir. Oralarda da herhalde böyle yumuşak yataklar, oteller, konaklama yerleri yok kardeşlerim. Yani o dönemin şartlarını düşünecek olursak, yani Efendimizin normal kalmış olduğu evdeki şartları biliyoruz. Ne kadar mütevazi. Yani evinin konforu, efendim içindeki eşyalar, Efendimizin istirahat buyurduğu yataklar, şunlar bunlar hepsini şu an ne durumda olduğunu çok iyi biliyoruz. Bize çünkü o konuda çok bilgiler ulaşmış durumda. Yani normalde mukimken kalmış olduğu evinin şartları belli olunca seferde ne olacak? Kumlar. Kumlar üzerine yatıyor. Toprak üzerine yatıyor. Efendimiz Aleyhisselam orada da öyle döşekler, yataklar olmadığı için kendisini de sağlama almak için sağ tarafına yatıp sağ dirseğini dikerek sağ elinin ayasını sağ yanağın altına destek yaparak Efendimiz de bu şekilde istirahat etmiştir. Bu yatma şekline daha çok arazide baş altına yastık yapacak bir nesne bulunmadığı takdirde onun yerini tutsun diye başvurulur. Yine Efendimiz kısa süreli uyumak istediğinde ve bilhassa zaruret icabı geç yattığında sabah namazını geçirme endişesiyle de yine böyle davrandığını, yani çok rahat etmeyeyim ve sabah namazına kalkayım diye de bu şekilde yattığı Buhari'de, Müslim'de bize aktarılıyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, Efendimizin yatarken ve uykudan uyanırken okuduğu başka dualar da vardı. Mesela okuduğu bir diğer dua şöyleydi. Yatarken Allahümme bismike emutu ve ahya. Allah'ım senin isminle ölür ve senin isminle dirilirim. Yani Bismillah diye uykuya dalarım. Bismillah diye uykudan kalkarım. Yine Efendimiz Aleyhisselam uykudan uyandığı zaman da şöyle dua ederlerdi. Elhamdülillahillezî ahyâne ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Öldürdükten sonra bizi dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş ancak O'nadır derdi. Elhamdülillahillezî ahyâne ba'de mâ emâtenâ ve ileyhin nüşûr. Bu tabi bu dualar biraz daha kısa. Özellikle bu Allahümme bismike emutu ve ahya. Diğer az önce okumuş olduğumuz uzun duayı öğrenemeyen, öğrenmeye gücü yetmeyen veya uzun gelen geldiğini düşünen kardeşlerimiz olursa daha kısa dualar da var. Efendimizin yaptığı onu da okuyabiliriz. Arapçasını yaparsak daha güzel olur. Olmasa da Ya Rabbi senin isminle ölür, senin ismini dirilirim de diyebiliriz. Türkçe de yapabiliriz. Bunu dilimize söyleyebiliriz. Yine Efendimizin duasını yaparak istirahate çekilmiş oluruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Farican Efendimiz Allah'ı zikretmeden yatan kimsenin eksik bir iş yaptığını belirtiyor. Yatarken Allah'ı zikrederek, Allah diyerek, onun varlığını, birliğini hatırlayarak, bizim onun kulu olduğumuzun farkında olarak böyle bir zikrederek yatmamızı istiyor. Eğer zikretmeden yatarsak da eksik bir davranış yapmış oluruz buyuruyor Ebu Davud Edeb 25'te. Kendisi de her gece yatağına girdiği zaman İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak ellerini üfler ve onları vücuduna sürerdi. Buhari, Fedail Kur'an 14. Bunlar hepsi sahih hadis kaynaklarımızda yer alan Efendimizin hallerimize bildiren. Şimdi bazen bir şey kulağımıza gelir, doğru mu yanlış mı tereddüt edebiliriz. Onlardan bir tanesi de bu. Yani gerçekten Efendimiz Aleyhisselam yatarken İhlas, Felak ve Nas surelerini okur muydu, okumaz mıydı? Şimdi bunu okurdu. Nereden biliyoruz? İşte bununla ilgili bir hadis olması lazım. İşte bunu size söylüyoruz kıymetli dinleyenlerim. Buhari, Fedail Kur'an 14. babda açtığımız zaman Efendimiz Aleyhisselam yatarken İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyarak ellerini üfler ve onları vücuduna sürerdi. Efendimiz böyle yapardı. Dolayısıyla bunu ne yapacağız? Bunu biz de yapacağız. Hatta Efendimiz Aleyhisselam yatarken böyle yaptığı gibi hasta oldukları zaman da yine kendileri eğer takatları varsa İhlas, Felak, Nas surelerini okur, mübarek avuçları içerisine üfler ve onunla mübarek vücutlarını sıvazlarlardı. Hatta Ayşe validemiz naklediyor, buyuruyor ki vefatı öncesindeki hastalığında çok ağır bir hastalığı vardı Efendimiz Aleyhisselam'ın. Artık onları efendim okuyup da üfleyecek takati yoktu. Ne okuyacak mecali vardı ne de ellerini kaldırıp yüzlerini sürecek halleri vardı. Peki Ayşe validemiz ne yapıyor kıymetli kardeşlerim? Yani ne kadar Allah Resulü'nün terbiyesinde terbiye görmüş, eğitim görmüş insanlar, o yüksek şahsiyetler. Diyor ki baktım ki Efendimizin diyor hali uygun değil. Yani okuyacak takati yok. Bu kez diyor ben okudum. İhlas, Felak ve Nas surelerini ben okudum. Ve Efendimizin avuçları içine ben üfledim. Sonra da iki elini tuttum Efendimizin kendi mübarek elleriyle kendi vücudunu meshettim. Ne kadar edepler var burada. Aslında Ayşe validemiz onu okuyup şey yapabilirdi. Onu okuyup hemen üfleyebilirdi. Veya kendi ellerini üfleyerek, yani Ayşe validemiz kendi ellerini üfleyerek sürebilirdi. Ama Efendimizin kendi ellerinde, bizzat Efendimizin ellerinde daha büyük bereket olduğu için o bereketin ulaşması için Efendimiz'e okuyor, ellerini üflüyor. Resul Efendimiz'in ellerini yine Resul Efendimiz'in vücuduna sürüyor. Bunlar da kişinin Allah'a yönelmesi, Allah'a iltica etmesi, Allah'ın kelamına güvenmesi, Allah'a sığınması ve manevi dini duygularını artırması, geliştirmesi açısından önem arz ediyor. Efendimiz Aleyhisselam çalışmaktan elleri yara bere içinde kalıp kendisinden bir hizmetçi talebinde bulunan kızı Fatıma'ya yatağına girip istirahate çekildiği zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa da Elhamdülillah demesini de tavsiye etmiştir. Böyle yapmasının hizmetçi istihdam etmesinden daha hayırlı olacağını da söylemiştir. Efendimiz Hazreti Fatıma'nın gündelik işlerde yorulup yatmak isteyince bu zikirleri yapmak suretiyle bir anlamda günün yorgunluğunu üzerinden atmasını da hedeflemiştir. Çünkü abdest almalar, namaz kılmamız, böyle dualar okumamız yani bizi psikolojik olarak yani kalben destekleyecek, rahatlatacak, deşarj olmamızı sağlayacak davranışlar da kişinin yorgunluğunu alır. Bunu da çok yaşıyoruz. Diyelim ki eve geldiğimiz zaman çok yorgunsak, yani uykumuz basmışsa, yorgunluğumuz varsa hemen şöyle bir kenara yığılayım dediğimiz zaman çok kötü oluyoruz. Hakikaten bir daha kalkmak zor geliyor. Ama arada şöyle hafif bir nefes alıp ya bir abdest alayım, iki rekat namaz kılayım, şöyle bir aklı başıma gelsin diye abdest, namaz, zikre zaman ayırdığımız zaman o üzerimizdeki yorgunluğu, bitkinliği, belki şeytanın bir sürü vesvesesini, şunları bunları üzerimizden, kalbimizden alıp temizlendiğimizi, rahatladığımızı ne yapıyoruz? Hissediyoruz. Bu Fatıma validemiz olayında da kıymetli kardeşlerim şöyle çok ibretlidir. Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını çok okumamız lazım. Efendimiz'i çok iyi tanımamız lazım. O nasıl bir önderdi? İnsanlara nasıl örneklik yaptı? Yemesi, içmesi, yatması, ailesi, hanımlarının giysileri, yemeleri, içmeleri, sofraları, çocukları, Fatıma validemiz diğer çocukları, damatları, torunları, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her uygulaması, her hareketi, davranışı fevkalade yüksek bir örnek. Hepimizin onu çok iyi anlamamız lazım. Diğer türlü doğru yaptığımızı sanırız ve hep yanlışlar içerisinde bulunuruz. Geliyor Fatıma validemiz. Ne zaman geliyor? Özellikle o Bedir'deki esirler veyahut da savaşlardan ganimetlerin, esirlerin bol bol geldiği bir dönemde geliyor. Yoksa Resulü Efendimiz aleyhisselam böyle yanında bir şey yokken, elinde bir imkan yokken onun babasını sıkıştırmak için gelmiyor. Bakıyor ki köleler var, esirler var. Orada Resul Efendimiz'in elinde epey bir imkan var. Fatıma validemiz geliyor. Diyor ki babacığım diyor, Hasan Hüseyin diyor, çok yaramazlar diyor. Onlar beni çok yoruyorlar diyor. İşte ev işleri de ağır. Biraz da Fatıma validemiz de nahif bir vücuda, bedene sahip. Öyle naklediliyor rivayetlerde. Çok yoruluyorum babacığım diyor. İşte elimde diyor un şey yapıyorum. Bir değirmen taşı var evde kullanılan, ev içinde böyle döndürmeli. Onunla diyor işte mısırdır, arpadır öğütüyorum diyor. Ondan sonra bunlar da beni çok yoruyor babacığım diyor. Şu Bedir esirlerinden biraz bana yardımcı olacak bir hizmetçi verebilir misin diyor. Bana yardımcı olsa diyor. Yani Fatıma validemizin böyle bir talebi karşısında bir insan yanında da efendim bunlar varsa hangi babanın yüreği özellikle Resul Efendimiz gibi fevkalade şefkatli merhametli hele Fatıma validemize karşı fevkalade bir sevgisi bir gönül yatkı şeyi olan bir insan bunu dayanabilir böyle bir talep karşısında hangi baba dayanabilir? Ama Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Kızım diyor Fatma. Bak diyor şu kadar diyor insanların diyor ihtiyaçları var. Şu kadar fakirleri var. Şu kadar garipleri var. Şu kadar efendim ihtiyaçlar var. Onların bu ihtiyacı varken ben onlardan sana diyor bir hizmetçi veremem. Düşmez diyor. Belki düşebilir. Yani Efendimiz Aleyhisselam bir tasarruf yapsa kimse karışmaz ona. Düşebilir ama Resul Efendimiz ne kadar dikkatli davranıyor. Ne kadar dikkatli bir insan, bir önder, bir rehber. En küçük bir töhmetin bile yapılmasına bir kapı aralamıyor Efendimiz Aleyhisselam. Belki hakkı olduğu şeyden bile feragat ediyor. Diyor ki kızım hayır veremem diyor. Ben sana diyor bir dua tavsiye edeyim. Bunu okuduğun zaman diyor sana bunlar yardımcı olur. Seni manen takviye eder. Sen de işini gücünü rahatlıkla yaparsın diye. Bu 33 yatmadan önce 33 Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber zikrini öğretiyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bu hepimizin kulağında kıymetli kardeşlerim küpü olsun. Hepimizin yani çok büyük yanlışlarımız oluyor ediyor. Özellikle biraz toplumun önüne geçen insanlar, imam olanlar, mezun olanlar, hoca olanlar, müftü olanlar, vaiz olanlar, belediye başkanı olanlar, bakan olanlar neyse yani örneklik konumunda olan insanların bu noktalarda Efendimiz Aleyhisselam'ın bu davranışlarını iyi okumaları lazım. Onun için misaller veriyoruz. Geçen bir Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında güzel yazılar yazıldı. Diyor ki işte efendim uzun yıllar falan ilçede belediye başkanlığı yapıldı diyor. İşte bir karış toprağı yok diyor. Bir altınla gümüşle işi yok diyor. Hep diyor insanlara hizmeti tercih etti diyor. Kapılarını bütün fakir fukaraya sonra açtı diyor. İnsanların halleriyle efendim hallendi diyor. kimseye zulmetmemeye çalıştı diyor. Ondan sonra böyle olunca da insanlar onu sevdi. Uzun yıllar efendim belediye başkanlığı yaptı. Yanında bir tane koruma bir dolaştırmıyor diyor. Çünkü kimsenin korkusu yok. Allah'tan korkuyor bir insan. Böyle Resul Efendimizin bu hallerini de çok iyi tahlil edip kendimize örnek almamız gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerim, yatmadan önce yatılacak yerin gözden geçirilmesi, herhangi bir zararlı şeyin olup olmadığını kontrol edilmesi de gerekmektedir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Biriniz yatağına yatacağı zaman elbisesinin bir ucuyla yatağını silkelesin. Çünkü yatağından ayrıldıktan sonra oraya hangi zararın geldiğini bilemez. Sonra da şöyle desin. Rabbim senin isminle yatağıma yattım. Yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan bana merhamet edip bağışla. Şayet hayatta bırakacaksan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibilerinde fenalıklardan koru. Buhari Davat 13. Muntazam evlerde apartmanlarda yaşayan kimseler bu hadis-i şerifteki tavsiyenin sebebini gereği gibi anlamakta zorlanabilirler. Ama kapısı bacası düzenli olmayan çöl ve köy evlerinde yaşayanlar bunun ehemmiyetini çok iyi bilirler. Ancak bu edep şehir hayatı içinde geçerlidir. Zira buralarda iğne ve benzeri tehlikeli şeylerden tamamıyla uzak değildir. Yani Efendimiz Aleyhisselam ne güzel tavsiye ediyor. Ya zarar şey olabilir, bir iğne düşmüş olabilir, bir makas bıçak gelmiş olabilir. Yani ister efendim normal apartman dairesinde olalım, ister köyde, kırda, bayırda olalım. İnsan yatarken orada zarar verecek bir şey var mı yok mu onu kontrol etmesi lazım. Efendimiz bunu tavsiye ediyor, bunu öğütlüyor. Sonra da yine dua. Hep dua. Yani Resulü Efendimiz Aleyhisselam bizi hayatın her anında Allah'a yönelmeye, Allah'a rağbet etmeye, Allah'tan rahmet korkmaya, Allah'la beraber olmaya, hep dini şuuru canı tutmaya bizi yönlendiriyor. Rabbim senin ismini yatağıma yattım. Yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykuda canımı alacaksan bana merhamet edip bağışla ya Rabbi. Şayet hayatta bırakacaksan iyi kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru ya Rabbi diye dua ediyor. Ne güzel, ne güzel. O Efendimizin her şeyi güzel, her sözü güzel, her hareketi güzel. Bu güzellikleri Cenab-ı Hak bize görmeyi, duymayı, yaşamayı ve hayatımıza da bunları böyle lime lime alıp hayatımıza işlemeyi Cenab-ı Hak bize nasip eylesin kıymetli dinleyenlerimiz. Bu çerçevede tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.